Ayırım 11, 125. sayfa. Görevlinin kaşları çatıldı. En güzel manzaralı odalar arka taraftadır. Alp dağlarına bakan o odalardan birini istemez miydiniz? Mark kredi kartını uzattı. Manzaranın harika olduğundan eminim ama ben sokağa bakan bir oda istiyorum. Hem kartımı çekerseniz iyi olur. Bakarsınız sabah erkenden gitmem gerekir de. Jennifer karanlık odada yatakta uyanıktı. Dışarıdaki bir kilisenin çanı gece yarısını vurdu. Bunca zamandan sonra babasının yüzünü yeniden göreceği gün gelmişti. Birden kendini yalnız hissedip korktu. O anda Mark'ın önerisini reddettiğine pişman oldu. Bir sonraki gün onun yardımına ihtiyaç duyabilirdi. Babasının cesedini görüp öldüğüne karar vermek bir defteri kapatmak anlamına gelecekti. Kapanan bu defterin cevaptan çok daha fazla soru doğuracağının farkında olması da korkusunu körüklüyor, güvenini törpülüyordu. Yatağına uzanmış uyumaya çalışırken aklı bir kez daha McCall adlı o genç dağcıya gitti. Adamın ölümünün kuşkulu olması ihtimali bile içinin ürpermesine yol açıyordu. Merakını gidermek için Caruso'yla görüşmeyi bekleyecektim. İçini rahatsız eden bir şey daha verdi. Onu izleyen Opel. Yine de bütün bunların kabuslarının eseri olduğunu kendine inandırmaya çalıştı. Pencerenin ötesinde fırtınanın uğultusunu duydu. Gök gürültüleri, Alp vadilerinde yankılar, şimşekler art arda çakarken yağmur da otelin damını dövmeye başladı. Fırtına da uyumakta öteden beri zorlanmıştı. Ve gözün önünde o kahredici görüntüler varken bu gece de pek farklı olmayacaktı. Annesinin ve babinin kanlı vücutlarını bulması, bıçağı maskeli adamın boynuna saplaması, adamın önünde çimenlerin üzerindeki çılgınca kaçışı gözlerinin önünden gitmiyordu. Kendi kendini korkacak bir şey olmadığını inandırmaya çalıştıysa da bunu ne denli tekrar ederse etsin, kabuslar bir türlü uzaklaşmıyordu. Bitkince uykuya dalması için bir saat daha gerekecekti. Mark karanlık odada perdeleri açmış, Zeiss dürbünü eline almıştı. Dışarısı zifiri karanlık olduğundan dürbüne gece görüş düzeneğini takmıştı. Önce merceğinin ötesinde her şey yeşil görünüyordu. Ama Jennifer'ın arabasını ve otelini seçmekte hiç zorlanmıyordum. Kopan fırtınanın dağlarda yankılanan gök gürültülerinin dışında köy ölüm uykusuna yatmışçasına sessizdi. Bir saat önce Jennifer'ın perdelerini kapattığını gördüğü andan beri Berghoff'un pencerelerini izliyordum. Şimdi artık genç kadının odasının ışığı da sönmüştü. Mark rahatlayıp dürbünü indirdi. Grimes ve Fellows'dan yeni bir haber alamadığı için köydeki öteki otellerden birine indiklerini tahmin ediyordu. Eğer Jennifer ertesi sabah buzula gitmek niyetindeyse başı bayağı belada demekti. Dağ yollarında hemen hiç arabaya rastlanmadığı için genç kadını izlemek kolay olmayacaktı. Jennifer'ın otelden ne zaman ayrılacağından bile habersizdi. Saat 8 mantıklı görünüyordu ama emin olmak için yine de saatini 7'ye kurmaya karar verdi. Giyeceği elbiseleri çıkarmış, tek valizinde hazırlamıştı. Perdeleri çekip başucu lambasını yaktı. Dört direkli yatağı, alacalı bulacalı perdeleri ve değerli antika eşyasıyla oldukça lüks bir odası vardı. Köşede bir de minibar görünüyordu. Uçaktaki sabah kahvaltısından beri pek bir şey yememişti ama Jennifer'ın otelini gözlemesi engelleyeceği korkusuyla oda servisinden bir şey ısmarlamak da istemiyordu. Uzun araba yolculuğundan yorgun düşmüş, acıkmış ve susamıştı. Üstelik başı yükseklikten dönmeye de devam ediyordu. Minibarın kilidini açtı. Her zaman olduğu gibi bira, çeşitli içkiler, meşrubat ve fındık fıstık, yanı sıra çips ve çikolata da vardı. Ama burasının İsviçre olduğunu kanıtlamak istenmiş gibi minyatür Toblerone kalıpları ve özel olarak yapılmış çikolatalı likörler de görülüyordu. İki minyatür Jack Daniels şişesini görünce birini eline aldı. Ardından da polislik dürtüsüyle fiyat listesine bakmadan edemedi. 12 dolara geliyordu. Bir paket fındık bile 5 dolar, Toblerone'lar 6, çikolatalı likörlerse 10 dolardı. Böylesi bir şeyi yasaklayan bir yasa olmalı. Boş versene dedi kendi kendine, masraflarım karşılanıyor. Kendine bir bira ve bir Jack Daniels açtı. İçine birkaç parça buz koydu. Ardından iki paket fındık ile bir Toblerone yedi. Çikolatalı likörü sona sakladı. İkinci Jack Daniels'ı açmak üzereyken cep telefonu çaldı. Arayan Kelso'ydu. Yerleştin mi Ryan? Tabii, minibarın dışında aynı ev gibi. Siz neredesiniz? Yeterince yakında. Kelso daha fazla ayrıntıya girmedi. Jennifer ne yapıyor? Sokağın hemen karşısında Berkhof'ta kalıyor. Adamlarınız nerede? Köyün öteki ucunda bir otelde. Cihazlar sorun çıkarmadı ya. Güzel çalışıyor. İyi. Yarın oldukça yorucu bir gün olabilir. Onun için biraz uyumanı öneririm. Sakın unutma. Yardıma ihtiyacın olursa Fellows ve Grimes'ı arayacaksın. Endişelenmeyin. Unutmadım. İyi geceler Ryan. Mark cep telefonunun kapağını kapatıp kadehindeki Jack Daniels'ı bitirdi. Ardından cihazları yeniden gözden geçirdi. Hepsi de kusursuzca çalışır gibiydi. Bütün bu Jennifer'ı izleme hikayesi ona saçma bir düş gibi geliyor. Duruma alışmakta zorlanıyordu. Sonunda babasının cesediyle karşı karşıya kaldığında Jennifer'ın nasıl bir tepki göstereceğini düşündü. Ve belki de bininci kez kendi kendine aynı soruyu sordu. Nasıl oldu da Paul March'in yolu buzdan bir alp mezarlığına düştü? Pencereyi açtı, soyunup yatağına girdi. Kendini bitkin hissediyordu. Pencereden odaya dolan fırtınalı dağ havası uyku ilacı gibiydi. Zaten daha kafasını yastığa bile koymadan uykuya dalmıştı. Adam arabasıyla köye girip Berghof'un önünde durdu. Motoru susturduğunda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Camını indirip birkaç dakika boyunca sadece çakan şimşeklerle aydınlanan karanlık oteli gözledi. Sabahın üçüydü. Sokağın kesinlikle boş olduğunu anlayınca arabadan yağmurun altına indi. Beyaz Toyota Jeep'e doğru yürüdü. Islak yağmurluğunun altından aletlerini çıkarıp işe koyuldu. 5 dakika sonra işini bitirdiğinde arabasına döndü ve geldiği yoldan köyden çıkıp gitti. New York. Lou Garuda bütün pazartesi gününü Marş dosyasındaki eski notlarını yeniden okumakla geçirdi ama okuması bittiğinde eskisinden daha fazla bilgi sahibi değildi. Mark'ın gerektiğinde araması için bir telefon numarası bırakamayacak kadar önemli neyle uğraşıyor olabileceğini merak ediyordu. O kızgınlıkla Jamaika polis bölgesinde masa başı görevi yapan tanıdığı bir çavuşu aradı. Woody benim. Lou Garuda. Benim Latin kökenli içki arkadaşım, 30 santimlik aleti olan aygır. Sana nasıl hizmet edebilirim Lou? Mark Ryan şu anda izinli olmalı. Nereye gittiğini biliyor musun? Mark mı? Yoo. Nasıl temas edebileceğimi falan? Yoo. Peki nereye gittiğini de mi bilmiyorsun? Biliyorsam ne olayım? Teşekkürler Woody. Gerçek bir bilgi hazinesisin. Her zaman emrindeyim dostum. Garuda araziyi yerine bıraktı. Ryan Jennifer Marsh'la aynı sokakta oturmuştu. Ailesi nereye gittiğini biliyor olamaz mı? Garuda 15 yıllık gümüş grisi Porsche'un 994'ünün burnunu Long Island'a çevirdi. Arabasının gösterdiği 250 bin kilometreyi çoktan devirmişti. Ama motor hala saat gibiydi ve Garuda da bu püsküllü belayı seviyordu. Marşların evi suyun kenarındaydı ve kendi özel iskelesi ve tahta kaldırımıyla tıpkı hatırladığı gibiydi. İki katlı sömürge tarzı pancarlı pencereler, büyük bir arsa ve küçücük ama bakımlı bir bahçe. Evin yanından geçerken Jennifer March'ın burasını satıp satmadığını merak ettim. Porsche kaldırımın kenarında bıraktı. Porsche'yi kaldırımın kenarında bırakıp geriye doğru yürüdü. Maaşların karşısındaki ev hem daha küçüktü hem de komşununki kadar gösterişli değildi. Garuda verandaya tırmanıp dile bastı. Bir cevap alamayınca evin arkasına dolandı. Bahçeye açılan yan kapı kilitliydi. Garuda öfkeyle yandaki eve doğru yürüyüp kapının zilini çaldı. Camlı sundurmanın ardında yaşlıca bir kadın belirdi. Hem fazla kiloluydu hem de çirkin. Üstelik saçlarında pembe bigudiler, üzerinde de göğsünü kapatmaya çalıştığı çiçekli, desenli korkunç bir sabahtı. Garuda, tanrım diye düşündü. Yatağımı böyle bir karıyla paylaşmak zorunda kalmaktansa kendimi vururum daha iyi. Kadının sesi endişeliydi, evet. Garuda kimliğini gösterdi. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim hanımefendi ama eski bir arkadaşımı arıyorum da, dedektif Ryan. Annesiyle babası bir kapı ötenizde oturuyor. Kadın kimliği inceledi, sonra rahatlayıp güler yüzlü. Mark'ı mı arıyorsunuz dedi. Evet hanımefendi, karakoldan izinli olduğunu söylediler. Bu yakınlarda aileden kimseyi gördünüz mü? Mark'la önemli bir şey konuşmak zorundayım da. Mark'ın burada oturduğunu sanmıyorum. Zaten yıllardan beri burada değil. Evde sadece annesi kalıyor. O da Phoenix'e kız kardeşinin yanına gitti. Bir ay geçmeden de dönmeyecek. Mark'ı nerede bulabileceğim konusunda bir bilginiz var mı? Hayır, yok. Wilbur'da adresi var ama o da burada değil. Wilbur, eşim. Telefonla sorabilirim. Garuda bütün yakışıklılığıyla gülümsedi. Gerçekten çok makbule geçerdi hanımefendi. Teşekkürler. Garuda Brooklyn'deki dairesine geri döndü. Angelina evde değildi ama bir gece önce giydiği gecelik kilotu ve sütyeni hala yatağın üzerindeydi. Üstelik odada da sevişmenin yoğun kokusu asılıydı. Garuda bacaklarının arasında bir sertleşme hissetti ama Angelina'yı hemen kafasından çıkarıp attı. Yapılacak işleri vardı. Mark'ın Elmont'taki evine kadar uzanmış, ne var ki yan komşusundan onun bir akşam önce evden ayrıldığını öğrenmişti. Üstelik adam Mark'ın nereye gittiğini de bilmiyordu. Garuda'nın merakı arttı. Hem Mark hem de Jennifer Mark aynı gün gitmişlerdi. Ardından aklına tuhaf bir fikir geldi. JFK'de bir numara çevirdi. Telefonun öbür ucunda seksi bir kadın sesi duyuldu. Debbie Kutzmeyer, müşteri ilişkileri yardımcı olabilir miyim? Debbie, Lou Garuda, yardımına ihtiyacım var. Lou, sana söylemiştim. Eğer kocam bir daha başkasıyla yattığımı duyarsa beni boşayacak demiştim. Böylesi bir yardımdan söz etmiyordum güzelim. Hala yolcu uçuş manifestolarına erişebiliyorsun değil mi? Ne olacak? Dün birinin uçağa binip binmediğini öğrenmem gerekiyor. Belki JFK'den, belki de LaGuardia'dan. Mark Ryan diye birisi. Lu, böyle bilgi vermenin yasak olduğunu. Bu gerçekten çok önemli değil mi? Sadece bir isim, Mark Ryan. Seni bir daha gördüğümde bunu telafi ederim. Hem de nasıl istersen öyle. Debbie, ne adamsın Lu. Her gün JFK'den ve LaGuardia'dan kaç kişi çıktığı hakkında hiç fikrin var mı? Elinde bir uçuş numarası falan da mı yok diye söylendi. Belki yanıyorum ama önce İsviçre'ye giden uçakları bir dene. Dün akşamüstü filan. Adamın adresi Elmont, Long Island. Belki işine yarar. Debbie işin içini çekti. Seni ararım. 15 dakika sonra arayan oydu. Mark Ryan adında bir yolcu dün akşam Zürih'e giden American Airlines uçağına binmiş. Adresi Elmont'ta. Garuda gülümsedi. Debbie harikasın. Bilgisayarının karşısında oturuyorsun değil mi? Kahrolası aletten uzaklaşamıyorum ki. Öyleyse bir rezervasyonu daha var. Aynı uçakta bir de kadın olmalı. Adı Jennifer March. Garuda tuşların sesini duydu. Ardından da Debbie, aynı uçakta verdiğin adda kimse yok. Emin misin? Liste ekranda karşımda Lu. Peki kadının ne zaman uçtuğunu söyleyebilirsin? Lu, gerçekten abartıyorsun. Bir daha birlikte olmamızı istediğin zaman ağzıma buzları alıp o sevdiğini yapacağım. Beni tahrik ediyorsun. Lu, bunu yapma. Garuda sırıttı. Tahmin et bakalım. Dizimin üzerinde ne olacak? Birinci sınıf bir sahtekarsın. Haberin var mı? Debbie içini çekti. Klavyesinin tuşlarına bastı. Geleceksin, ne yapıyorsun? Neden sordun? Kocamın şehir dışında olma ihtimali var da. Garuda yine sırıttı. Sürttüğün tekisin Debbie. Senin de hoşlandığın bu ya. Garota telefonu kapattı. Pencerenin yanına gidip uzaktaki New York silüetine baktı. Aklı karışmıştı. Mark Ryan da İsviçre'ye gitmişti. İyi ama neden daha önceki bir uçakla Jennifer Marshall'la aynı uçakta yer bulamamış olması söz konusu değildi. Debbie manifestoyu kontrol etmiş, her iki Zürich uçağında da birçok yer boş olduğunu görmüştü. Öyleyse Ryan ile kız neden aynı uçak şirketleriyle farklı uçaklarla gitmişlerdi ki? Hiçbir mantıklı açıklaması yoktu. Bu işin içinde bir bit yeniği var diye düşündü Garuda ama bu bit yeniği dedektiflik güdüsünü gıdıklamaya da başlamıştı. Hala bir sorun daha vardı. Ryan'la konuşması mümkün değildi. Oysa Garuda'nın bilgiye ihtiyacı vardı. Yine de deneyebileceği bir çaresi daha olduğunu hatırladı. Pencerenin yanından ayrılıp yeniden telefona uzandı. İsviçre. Jennifer 6'ya doğru uyandı. Perdeleri çekip pencereyi açtığında güneşin yükselmeye başladığını gördü. Dışarıda nefis bir bahar sabahı vardı. Köyün parkı dışı döşeli sokakları fırtınadan sonra hala su birikintileriyle kaplıydı. Hemen karşısındaki Seyfelder'e karla kaplı Alpler manzarasıyla ilginç ve pahalı görünüşlü otele baktı. Duş alıp giyindikten sonra aşağıya yemek odasına indi. Masalardan birinde iki kişilik bir kahvaltı hazırlanmıştı. Biraz sonra da elinde bir termos dolusu sıcak kahveyle Greta göründü. Sabahın erken saatine rağmen dipdiri görünüyordu. Umarım iyi uyumuşsunuzdur. Beni bir iki kere uyandıran fırtına dışında diye karşılık verdi Jennifer. Fırtına sırasında etraf epey gürültülüydü. Greta gülümsedi. Alplerde fırtına ve gök gürültüsü olduğu zaman insana dünyanın sonuymuş gibi gelir. Anton birazdan burada olur. Köylülerle içki içerek geç saatlere kadar ayakta kaldı. Sizi yukarıya buzula çıkaracağını anlattı bana. Odanızın önünde yürüyüş malzemem ile bir çift sağlam bot bırakacağım. Umarım size uyar. Teşekkürler, çok naziksiniz Greta. Teşekkür edeyim ben. Sizinle birlikte gelmeyi çok isterdim. Fırtınadan sonra bulutlar çekilince dağların tadına doyum olmaz. Afiyet olsun. Anton 10 dakika sonra Jennifer kahvaltısını bitirmek üzereyken göründü. Üzerinde kalın yünlü bir kazak, bacaklarında da uzun konçlu çoraplar, diz boyu inen pantolon ve ağır postallar vardı. Elinde de küçük bir sırt çantası ile bir dürbün taşıyordu. Frau March, guten Morgen. Dipnot. Almanca. Bayan March, günaydın. Morgen, Anton. Lütfen bana Jennifer deyin. Anton gözlerini ovuşturdu. Öyle olsun Jennifer. Maalesef pek iyi uyuyamadım. Fırtınadan bir iki kere uyandım. Ben de öyle. Anton bir fincan dumanı tüten koyu kahveden doldurup büyük bir bölümünü bir yudumda içti. Şimdi daha iyiyim. Greta sizin için giysi ve bot hazırladığını söyledi mi? Söyledi. Güzel. Siz hazırlanır hazırlanmaz yola koyuluruz. Yürüyüş için harika bir sabaha benziyor. Arabanız var değil mi? Dört çeker bir cip. Harika. Sizce sakıncası yoksa sizin arabanızla gidelim. Dağ yolları için daha elverişlidir. Patikalar fırtınadan sonra çamurlu olur, adamı aldatır. Manzara inanılmayacak kadar berraktı. Bulutlar tümüyle kaybolmuş, hava kıpırtısız kalıvermişti. Jennifer Wassenhorn'a doğru yol alırken Anton uzaktaki etkileyici bir dağ dizisini işaret etti. Şuradaki Matterhorn, biraz ötesindeki de Eiger. Daha önce İsviçre'ye gelmiş miydin Jennifer? Çocukken annem ile babam tatili buraya getirmişlerdi ama bu dediğim uzun zaman önceydi. Annen ve baban Amerika'da mı? Jennifer bir süre soruya nasıl cevap vereceğini düşündü. Ardından da Anton'a buzlu görmek istemesinin gerçek nedenini anlatmamaya karar verdi. Biraz fazla mantıklı, meraklı görünüyordu ama genç kadın adamın sadece sohbet etmeye çalıştığını düşündü. Küçücük bir köye gelmiş bir yabancı olarak merak uyandırması doğaldı. Maalesef ikisi de öldü. Anton soruyu sorduğunu pişman göründü. Bağışla, özel hayatına... Jennifer konuyu değiştirdi. O adamın cesedinin bulunduğu yerde ne aradığı hakkında bir fikrin var mı? İçinden babam yerine o adam demek ne kadar tuhaf diye düşündü. Anton omuz silkti. Sınırı pasaport kontrolüne uğramadan geçmek isteyen insanların en tenha dağ yollarını tercih ettikleri eskiden beri bilinen bir şeydir. Genellikle kaçakçılar ya da sabıkalılar. Hem kaçakçıların İsviçre'ye girip çıkmak için yüzyıllardan beri bu patikalardan geçtiklerini bilmeyen yok gibidir. Kaçakçılar mı? Anton gülümsedi. Bankalar ve gizli para İsviçre'nin her şeyidir ama bunu zaten bildiğinden eminim. Nakit para, elmas, değerli madenler aklına ne geliyorsa bu yollardan geçmiştir. Yasa dışı yollardan mı demek istiyorsun? Anton yine gülümsedi. Tabii ya, bu dağlarda yüzyıllardan beri kaçakçılık birkaç kuşak gerilere giden bir yaşam biçimi olmuştur. Doğrusunu istersen dün akşam barda gördüğün köylülerden ikisi yıllar boyu kaçakçılıktan geçinmiştir. Bana sorarsan hala da bu yoldan geçiniyorlar. Bu kuş uçmaz, kervan geçmez dağlarda yapılacak fazla iş yok. Onun için para kazanmanın başka bir yolunu bulmak gerekiyor. Anlaşılan İsviçre benim düşündüğümden oldukça farklı. Anton güldü. Öyle görünüyor. Dik dağ yolu çamurlu ve kaygandı. Sadece bir arabanın geçeceği genişlikteydi ve bir tarafı uçurum olan dağın yamacına uyulmuş gibiydi. Yolun iç tarafında yükselen sert bir dağ, dışında da aşağıdaki dik kayalara kadar inen yüzlerce metrelik bir yer vardı. Jennifer'ın kullandığı arabanın tekerlekleri yumuşak çamurda patinaj yapıyordu. Ağır ağır dedi Anton ama asıl dikkatli olmamız gereken yer iniş. Biraz hızlı gidip fren yaparsan hapı yuttuk demektir. Bir denemecin sonuna vardıklarında Jennifer kafasını kaldırdı ve onları karşılayan nefes kesici manzaraya baktı. Wasserhorn eski çağlardan kalma dev bir fosil gibi bulutların arasından yükselirken birden patikanın sonuna varmışlardı. Jennifer el frenine asılırken Anton arabadan indi, küçük çantasını sırtına alıp dürbüne uzandı. Tamam, yolun geri kalanını yaya gideceğiz maalesef ama hoşlanacağını sanırım. Mark kaldırım taşlarının üzerinden kayan bir lastik sesi duyup yatağında döndü. Sersem sersem uyandı. Pencerelerin dışından trafik gürültüsü, türkü çağırır gibi İsviçre Almancası sözler geliyor. Sanki bütün köy gürültülü bir ayaklanmadaymış gibi ortalık çınlıyordu. Başı ağrıyordu. Nedenini hemen anladı. Alkol ve yükseklik iyi bir karışım oluşturmuyordu. Bir gece önce içtikleri onu turşuya döndürmüştü. Bir gözü kapalı sırt üstü yatıp çalar saatini görmeye çalıştı. 8:05. Lanet olsun, uyuyakalmıştı. Telaşla yataktan kalktı. Çalar saatin çaldığını hatırlıyordu ama öylesine yorgundu ki uzanıp saati susturmuş olmalıydı. Sendeleyerek pencereye doğru yürüdü ve Berghof'un otoparkına doğru baktı. Jennifer'ın Toyota'sı gitmişti. Jennifer böylesine sert bir doğa gücünü daha önce hiç hissetmemişti. Soğuk hava ciğerlerini işliyordu ama Anton'un peşinden buzula vardığında nefes kesici manzaraya hayran kalmaktan da kendini alamadı. Önlerinde yer yer yarıklarla kaplı, kaz yumurtası maviliğinde sert buzdan bir deniz uzanıyordu. Buzul çok genişti ama uzunluğunu kestirmek imkansızdı. Donmuş ve sonsuz bir nehir gibi her iki yanlarından uzanıyordu. Şimdi artık dikkatli ol. Buz oldukça sağlamdır ama peşimden ayrılma ve izlerime basmaya çalış. Anton buzulun üzerinde öne düştü ve 100 metre kadar uzaklıktaki bir yarığa işaret etti. İşte cesedi buldukları yarık orası. Sınırın hemen İtalyan tarafında. Anton'un gösterdiği noktaya yaklaşırken Jennifer'ın yüreği hızlı hızlı çarpmaya başladı. İçi duygusal bir fırtınayla ve bunca sevdiği babasının burada, Tanrı'nın unuttuğu bu ıssızlıkta öldüğünü bilmenin korkunç üzüntüsüyle doldu. Neden olduğunu bir bilebilsem, yarıya yaklaştıklarında Anton, fazla yakınına gitme Jennifer dedi. Orası çok tehlikeli. Eğilip baktığında yarığın derinleştikçe karanlıklaştığını gördü. Yanında halat ve el feneri var mı? Var. Sırt çantamda. Neden sordun? Beni aşağı indirebilir misin? Ne? Cesedin bulunduğu yeri görmek istiyorum. Jennifer, Delirme lütfen. Genç kadın kararlıydı. Birden meraklandım. Daha önce hiç yere inmiş miydin? Tabii birçok kere ama öyleyse yeterince güvenli demektir. Üstelik polis ile bildiğine göre pek zor olmasa gerek. Anton içini çekti. Gott im Himmel. Gott im Himmel. Dipnot. Almanca. Göklerdeki tanrım. Ben de seni kendi halinde sakin bir Amerikan turisti tanmıştım. Sırt çantasını indirdi. Naylon bir halat çıkarıp ipi sağlamca bağlamak için buza birkaç kazık çaktı. Pekala. Seninle birlikte insem daha iyi olacak. Polisin kucağında ikinci bir ceset bulmak istemeyeceğinden eminim. Mark'ın ilk işi izleme monitörünü çalıştırmak oldu. Cihazın bip sesleri güçsüzdü ve ibre kuzeyi gösteriyordu. Maalesef göstergesinin 5 kilometrede sabitleşmesi Toyota'nın hareket etmediğinin belirtisiydi. Haritaya bakınca Jennifer'in Wassenhorn'un yakınlarında bir yerde olması gerektiğine karar verdi. Büyük ihtimalle arabayla dağa tırmanmış, sonra da otomobilini durdurmuştu. Telsizi çalıştırıp Fellows ile Grimes'in hangi cehennemde olduklarını sormayı düşündüyse de daha fazla zaman kaybetmek istemedi. Onları yoldan da arardı. Nöbetçi resepsiyon görevlisi genç kadındı. Genç bir kadındı. Wassenhorn'a nasıl gidebilirim dedi aceleyle. Kız onu sildi. Köyden kuzeye giden yola girdiğinizde ya da brige doğru döndüğünüzde yol işaretlerini görürsünüz. Mark kıza teşekkür bile etmedi. Koşarak otoparka gitti. Çantasını Opel'in bagajına fırlatıp motoru çalıştırdı. Yarığın içi inanılmayacak kadar soğuktu. Bir derin dondurucunun içi gibi. Duvarları masmavi lekesizdi. Bazı yerleri cam gibi dümdüz, bazıları ise girintili çıkıntılı. Anton el fenerini yarığın içinde gezdirdikçe etrafın pek tekin olmadığı anlaşılıyordu. Jennifer buzulda babasının cesedinin çıkarıldığı derin deliği görünce dayanılmaz acısının etkisiyle ürperdi. Anton, çok solgun görünüyorsun dedi. Kendini iyi hissetmiyor musun yoksa? İyiyim, iyiyim. Birden yarığın dibindeki daha küçük bir deliği, deliğin etrafında da buz parçacıklarını gördü. Bu denizi Anton omuz silkti. Bölgedeki polislerden Makkul'ün cesedin yanında bir sırt çantası bulduğunu duymuştum. Belki de çanta buradaydı. Jennifer'ın kaşları çatıldı. Sırt çantasının içinde ne varmış? Tanrı bilir. Makkul'un kazası hakkında başka ne biliyorsun? Hiç. Neden sordun? Birden ölmesi şey görünüyor da tuhaf. Dediklerine göre iyi bir dağcıymış. Ama en iyiler bile hata yapar. Üstelik McCall çok gençmiş. 20'lerinde. Yani tecrübe sahibi olmayacak kadar genç. Bu yarığa da o yüzden düşmemiş miydi? Buralarda ne arıyormuş? Anton yine onu sıktı. Sıradan bir turistti. Otelde bir haftalık yer ayırtmıştı ve oldukça sevimli birine benziyordu. Ama vaktinin çoğunu dışarıda geçirdiğinden onunla pek konuşma fırsatı bulamadım. Biliyor musun? Gerçekten meraklı bir kızdın Jennifer. Öyle miyim sence? Anton yarıyı gösterip kuşkulu bir sesle. Birincisi buzula gelmek istemen. Ardından da cesedin bulunduğu yeri görmek için tutturmam. Şimdi de McCall hakkındaki soruların. Bir çeşit gazeteci gibi bir şey olmadığından emin misin? Kesinlikle. Kafalarının üzerindeki yarık ağzına masmavi duru gökten gelip o dar açıklıktan süzülen aydınlığa bakıp ardından da donuk bölmenin içine uzun uzun hüzünle baktı. Yeterince gördün mü? Diye sordu Anton sonunda. Jennifer ürperdi. Sanırım. Dinlenmek için karların üzerine oturduklarında Anton sırt çantasından bir termos çıkarıp iki fincana sıcak kahve doldurdu. Soğuğu hafifletmek için birebir. Maalesef kahvenin yanında gidecek brandy yok. Alkolle yükseklik pek uyuşmaz. Teşekkürler Anton. Jennifer'ın gözleri uzaklara, manzaraya daldı. Soluk kesiciydi. İtalya ayaklarının altında, uzaklarda uzanıyordu ve onlar tepelerinde parlak güneş, çevrelerinde bembeyaz karlarla sanki dünyanın tepesine çökermiş gibiydi. Sence adam hangi yolda gidiyordu? Sence adam hangi yöne gidiyordu? Tanrı bilir. En yakın köy ya da kasaba neresi? Anton parmağıyla aşağıdaki vadiyi, İtalya tarafını gösterdi. Orada, Varzo yakınlarında San Domenico adlı bir köy. Koruma altındaki Alpe Veglia bölgesinin bir parçası. Buradan ne kadar uzaktı? Yaklaşık 5 kilometre. McCall cesedi bulmadan önce o tarafa gidiyormuş. İsviçre tarafından gelip buzulu geçmek isteyenlerin kullanmaları gereken yol. Peki arada bir yerleşim yeri yok mu? Arada hiçbir yerleşim yeri yok mu? Dağdaki bir kulübe dışında bir şey yok. Dağcı ve yürüyüşçülerin dinlenmek için uğradığı bu kulübeleri Berghütte denir. Alplerdeki bu yollar yüzyıllardan beri kullanıldığından böylesi kulübelere sıkça rastlanır. Çok önemli bir nedenle. Hangi nedenle? Dağlarda hava çabuk değişir. Birden bozulduğunda da bir sığınak bulmak ölüp kalım meselesi haline gelir. Sanırım hemen İtalyan tarafında da böyle bir kulübe var. Fazla uzak değil. Yürüyerek gidilebilir. Görebilir miyim? Anton saatine baktı. Pek istekli görünmemekle birlikte sonunda tamam dedi. Neden olmasın? Jennifer ayaklandı. Pantolonundaki karları temizleyip adamın koluna dokundu. Çok sabırlısın Anton. Dönünce sana bir bira ısmarlayacağıma söz veriyorum. Bunu unutmayacağım.